satır arası.
Sevgili dinleyiciler, Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun stüdyolarından hepinize merhaba. Satır arası programından ben Fatih Atik, gazeteci arkadaşım Bilal Çetin'le beraber bu haftanın önemli gündem başlıklarını değerlendireceğiz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve sesimizin size ulaşmasını sağlayan arkadaşımız Ayhan Taşçı ile beraber programımıza, satır arasına başlıyoruz. Hepinize merhabalar. Öncelikle bize ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz için telefon numaralarımızı söylemek istiyorum. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Yine sıcak bir haftaya başladık. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında yaşanan vize gerilimi ve Başbakan Binali Yıldırım'ın bu sabah çıktığı Amerika Birleşik Devletleri temaslarını konuşacağız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı liseye geçişle ilgili yeni sistemin ayrıntıları yine gündemimizde olacak. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan saldırılar ve Orta Doğu'da yaşanan son gelişmelerin neler ifade ettiğini de yine programımızda konuşacağız. Başbakan Binali Yıldırım bugün sabah saatlerinde Amerika seyahatine başladı. Yanında çok sayıda bakanla beraber ve gazetecilerle birlikte Washington'a doğru yola çıktı. Önemli temaslar olacak. Tabii Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri birbirlerinin stratejik ortağı olan müttefik iki devlet. Ancak son dönemde iki ülke arasındaki gerginlikler ve derin görüş ayrılıkları olduğu hepimizin malumu. Özellikle terörle mücadele noktasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de Türkiye'nin terörist olarak nitelediği PKK-PYD'ye ve YPG'ye açıktan silah desteğinde bulunması, bunun ötesinde diğer konularda da Fethullah Gülen çetesine, FETÖ terör örgütüne verdikleri destek, PKK'ya verdikleri destek ve FETÖ'cülerin bir türlü iade edilmemesi. Bunun dışında yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarına açılan davalar, ayrıca Halkbank Genel Müdür Yardımcısının tutuklanması, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'a açılan dava ve tutuklama kararı gibi başlıklar, derin görüş ayrılıklarının olduğu konular ve başındaki gelen konular. Dolayısıyla Başbakan Binali Yıldırım bugün çıktığı Amerika Birleşik Devletleri seyahatinde oldukça yüklü gündem başlıklarıyla ve dosyalarla gidiyor. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nden de dün akşam bir adım geldi. Başbakan Binali Yıldırım'ın seyahati öncesinde vizeleri dondurma kararında bir esnetme yaptı Amerikan yönetimi. Büyükelçilikten yapılan açıklamada aciliyeti olan konularda vize verileceği, ayrıca daha önceden vize başvurusunda bulunup randevu alan ama bu son gelişme nedeniyle iptal edilen randevular içinde yine tekrar randevu verilmeye ve vize sürecini başlatacaklarını açıklamışlardı. Bugün itibariyle İstanbul Başkonsolosluğu'nda yeniden randevular başladı. Tabii Başbakan Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesinde biz dün akşam olumlu bir adım olarak gördük bu açıklamayı ama sonrasında Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada deniliyordu ki Türkiye hükümetinden güvence aldık. Amerikalı başkonsolosluk görevlilerinin ya da orada çalışan Türk vatandaşlarının yargılanmaları noktasında hükümetten güvence aldık şeklinde ifadeler vardı. Tabii bu ifadeler Türkiye Cumhuriyeti hükümetini de rahatsız etti. Washington Büyükelçiliği aracılığıyla Türkiye'de bir açıklama yaptı ve herhangi bir güvencenin hukuk devletinde herhangi bir güvence olmaz. Böyle bir güvence vermedik. Görüşmelerimiz sürüyor. Ama adım olumlu bir adım şeklinde değerlendirmeler yapıldı. Bir noktaya geliniyor ama vize konusunda rahatlama sağlansa bile diğer konularda mesafe alınması biraz zor gibi. Bilal Çetin, sen ne dersin?
Fatih Atik, şimdi dün akşamki gelişmeler tabii enteresandı. Amerikan Büyükelçiliği'nin sınırlı sayıda vizeleri verme kararı aldı, medyaya yansıdı. Bu tabii olumlu bir adım olarak değerlendirildi ve olumlu da bir adım. Bunun arkasından Türkiye'nin de benzer bir adım atabileceği konuşulmaya başlandı. Ve Washington Büyükelçiliği'nden de bizim benzer bir adım geldi. ABD vatandaşlarına sınırlı sayıda Türkiye vizesi verileceği açıklandı. Sen de biraz önce belirttin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan bir basın açıklaması vardı. Tabii bu yapılan basın açıklaması acaba vize krizi yeniden mi ortaya çıkıyor tartışmalarına neden oldu? Çünkü ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamanın dili çok rahatsız edici bir dildi. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden ABD konsolosluk çalışanlarının tutuklanmayacağı ve gözaltına alınmayacağına ilişkin güvence verildi, iddia ediliyordu bu açıklamada.
Evet.
Tabii bu açıklama Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından yapıldığı için diplomaside mütekabiliyet önemlidir biliyorsun.
Evet.
Türkiye olarak biz de bu açıklamaya Türkiye Cumhuriyeti'nin Washington Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamayla cevap verdik.
Evet.
Aslında bu Türkiye'nin son yıllarda geldiği nokta açısından da önemli bir gelişme. Eskiden hatırlarsan Amerikan Büyükelçiliği tarafından bir açıklama yapıldığı zaman bırakın bakanları, başbakan ve cumhurbaşkanı devreye girer. Bu açıklamalara cevap yetiştirmeye çalışırlardı. Ama şimdi Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet olmanın gereğini yerine getirdi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya cevabı da Türkiye Cumhuriyeti'nin Washington Büyükelçiliği tarafından verdi.
Evet.
Ve bu Washington Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklama çok netti. Ne deniyordu bu açıklamada? Türkiye'de hiçbir temsilcilik görevlisi kendi resmi görevin icrası sebebiyle adli soruşturmaya tabi tutulmamıştır. ABD tarafından istihdam edilen söz konusu personel de keza resmi görevi çerçevesinde değil hakkında çok ciddi suçlamalar olduğu için adli sürece tabi tutulmuştur denildi. Ayrıca Washington Büyükelçiliği'nin açıklamasında bundan sonraki süreçte de Türkiye'de konsolosluk görevleri dışına çıkarak suç işleyen kişilerle ilgili yargı süreci başlatılması bağımsız yargının gereğidir.
Tabii.
Yani bu süreci bağımsız yargı başlatmıştır. Bağımsız yargı bundan sonra da ABD konsolosluk çalışanları konsolosluk görevlerinin dışına çıkarak Türkiye'de suç işlerlerse gereğini yapacaktır. Ve bu konuda hiçbir güvence verilmedi. Amerika'ya net bir şekilde ifade edildi. Türkiye'deki tüm diplomatik ve konsüler temsilcilikler için olduğu gibi ABD'nin temsilciliklerinin güvenliğiyle ilgili de gereken tüm tedbirler alınmışken ve bu hususta her vesileyle ABD tarafından ilave ihtiyaç olmadığı bildirilmişken söz konusu açıklamada güvenlik durumuna atıfta bulunması yadırganmıştır ve gerçeği yansıtmamaktadır denildi ve aynı cümlelerle cevap verildi aslında ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine. ABD'de Türk vatandaşları ilgili süren davalar ilişkinde Türkiye'nin çok ciddi endişeleri bulunmaktadır. Şimdi burada anlaşılan bir iletişim kopukluğu var. Ya da ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Türkiye ile yürütülen vize krizinin ortadan kaldırılmasına yönelik görüşmeleri anlamak istediği şekilde anlamış. Ya da yansıtmak istediği şekilde kamuoyuna yansıtmıştı. Tabii işin hata işin başında başlıyor. Biliyorsun ABD Ankara Büyükelçiliği'nin aldığı vize yasağına ilişkin karar komik bir karardı, tartışmalı evet. Bir karardı. Ortada fol yok, yumurta yokken alınmış bir karardı. Amerika şimdi bu karardan nasıl geri adım atacağını düşünüyor bence.
Hı hı.
Ve nasıl geri adım atacağı konusunda da bir karara varamıyor. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden güvenceler aldığını iddia ederek bu karardan geri adım atmak istediğini açıkladı. Ama bu açıklamaya Türkiye anında net cevap vererek böyle bir güvence verilmediğini ifade etti. Zaten böyle bir güvence verilmesi de mümkün değil hükümet tarafının. Türkiye'de
yargılama devam ediyor.
Evet. Çünkü Amerika'da yargı ne kadar bağımsız, Türkiye'de de yargı bağımsız. Bu konsolosluk çalışanlarının gözaltına alınması ve tutuklanması kararını yargı veriyor. Hükümet böyle bir güvence verebilir mi? Konsolosluk çalışanları tutuklanmayacak. Böyle bir güvenceyi hiçbir hükümet veremez. Çünkü Türkiye'deki yargı bağımsız. Ama sınırlı sayıda vizeler verilmeye başlandı. Hem Ankara'daki ABD Büyükelçiliği tarafından, hı hı, hem de Washington'daki Türkiye Büyükelçiliği tarafından. Bu vize krizinin ortadan kaldırılması yönünde olumlu bir adım. Ve ben bu olumlu adımın arkasında geleceğini düşünüyorum. Yani yakın zamanda Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki vize krizi ortadan kalkacaktır. Tabii Başbakan Binali Yıldırım'ın Amerika seyahati bu açıdan çok önemli. Bu seyahatte vize krizinin ortadan kaldırılmasına yönelik umut verici açıklamalar gelebilir.
Umarız öyle olur. Şimdi Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşecek bildiğim kadarıyla.
Evet.
O görüşme de bir gün ileri tarihe alındı.
Çünkü ABD Başkanı Trump bildiğiniz gibi Japonya'da. Uzak Doğu Asya seyahatinde. O yüzden zaten...
Teksas'ta saldırı oldu ya. Teksas'taki evet. Saldırıda 26 kişi öldürülmüştü.
Evet.
O saldırıyla ilgili cenaze törenine katılacakmış Mike Pence. Aha. Başkan olmadığı için, başkan yardımcısı sıfatıyla. Hı hı. O nedenle bir erteleme yaptılar bildiğim kadarıyla.
Ama erteleme de olumlu bir erteleme. Çünkü deniyor ki yani görüşme normalde bu akşam olacaktı. Gece yarısı saatlerinde Türkiye saatiyle, Amerika saatleriyle akşam saatlerinde olacaktı. Ve yarın da Mike Pence Teksas'ta yapılacak. Hı hı. Cenaze törenine katılacaktı. Bu akşam olsaydı görüşme belki kısa sürecekti. Çok kısa bir görüşme tabii, olacaktı. Tabii. Ama 9 Ekim Perşembe gününe kalması Amerika tarafının görüşmeye verdiği önemin göstergesi bence. Çünkü görüşmede konuşulacak konular çok fazla. Sadece vize krizi yok Türkiye ile Amerika arasındaki sorunlar arasında. Sen de biraz önce ifade ettin. FETÖ meselesi var. FETÖ'nün iadesi.
Yeni bir dosya gidiyor mu?
FETÖ'nün iadesi meselesi var. Yeni bir dosya gitmiyor Fatih Atik. Çünkü FETÖ'nün iadesiyle ilgili Türkiye bütün dosyaları Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde şu anda Fethullah Gülen'in iadesini sağlayabilecek yeteri derecede dosya, bilgi ve belge var. Yani yeni bir dosya gönderilmesine gerek yok. Hı. Amerika Birleşik Devletleri FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen'i iade etmek isterse Türkiye'nin gönderdiği dosyalar yeterli ve bu dosyalara göre iade edebilir. Ama iade etmek istemezse bir kulp takabilir.
İşleme bile almadılar bildiğim kadarıyla bazılarını.
Evet, öyle bir garabet de var. Şu anda dosyalar Adalet Bakanlığı'nda bekliyor, Amerikan Adalet Bakanlığı'nda.
Savcılığa sevk edilmedi.
Aslında yani. O dosyaların savcılığa sevk edilmesi, savcılık tarafından da mahkemeye sunularak iade edilip edilmeyeceği konusunda bir kararın verilmesi gerekiyor. Bir yıl oldu bildiğim kadarıyla bu dosyaların gönderilmesi. İlk dosya Ekim ayında gönderilmişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir yılı geçti dosyaların gönderilmesi. Bir yıl içinde bu dosyalar hala yargıya intikal ettirilmedi. Burada bir gariplik var. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin FETÖ lideri Fethullah Gülen'i iade etmeyeceğinin ve onu koruma altına aldığının bir göstergesi bence.
Sadece onun dışında başka şeyler de yapabilirler aslında. Obama'ya da bunlar iletildi. Obama da bir şey yapmamıştı. Mesela Amerika içinde de bu FETÖ yapılanmasıyla ilgili eleştirel yaklaşımlar var. Bunların evet. Para akladığı ya da işte başka türlü siyaseti ele geçirmeye çalıştıklarına dair iddialar var. Başkan FBI'ya bir talimat verse, bunlarla ilgili bir soruşturma başlatılsa veya bir inceleme başlatılsa o bile belki bir anlamda yeterli olacak bunların faaliyetlerinin durdurulmasıyla ilgili ama onu bile yapmıyorlar. Tabii sadece bu, o konu da değil yani korumalar var.
Vize konusunda Başbakan Binali Yıldırım da sabah Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket etmeden önce Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında bu konuya temas etti. Başbakan Binali Yıldırım dedi ki ABD Büyükelçiliği'nin yaptığı açıklama üzerine Türk Büyükelçiliği de karşı açıklamayı yapmıştır. Orada her şey açık seçik, herhangi bir yoruma ihtiyaç göstermeyecek şekilde izah edilmiştir. Diğer mesele şudur, iki ülke arasında özellikle bazı yargılamalar, bazı tutuklama işlemleri var. Amerika'da da var, Türkiye'de de var. Her iki ülkede de hukuk devleti kurallarına göre işlem ifade edilmektedir. O bakımdan ABD'ye güvence vermek veya onların bize güvence vermesini istemek gibi bir müzakere hukuk devleti ilkelerine uymaz şeklinde açıklama yaptı Başbakan Binali Yıldırım. Senin de söylediğin gibi şimdi Amerika'da sadece FETÖ'nün iadesi meselesi söz konusu değil. Reza Zarrab davası var. Bu Reza Zarrab davasına eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan'ın dahil edilmesi var. Onun hakkında tutuklama kararının çıkartılması var. Bu da Türkiye-Amerika ilişkilerini olumsuz etkiliyor. Reza Zarrab şu anda Türk vatandaşı. Tabii bu konuda Reza Zarrab'ın itiraflara zorlandığına yönelik iddialar var. Türkiye aleyhine itiraflara zorlanıyor Reza Zarrab. Tabii bu konuda Türkiye tarafından yakinen takip ediliyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumaları ile ilgili bir dava var biliyorsun. Hı hı. O davada da yanlış hatırlamıyorsam 19 koruma hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Cumhurbaşkanının en yakın koruması başta olmak üzere. Bu dava da siyasi bir dava olarak görülüyor ve Türkiye ve Türk hükümeti tarafından eleştiriliyor. Tabii tüm bu konular Başbakan Binali Yıldırım'ın ABD temaslarında ABD Başkan Yardımcısı ile yapacağı görüşmelerde masaya yatırılacak konular arasında yer alıyor.
Şimdi çok enteresan şeyler oluyor. Bu Türkiye ile ilgili kısımla bağlantılı olarak Orta Doğu'da yeni bir dönüşüm başladı. Ve bunun Amerika'dan bağımsız olmadığını da Donald Trump yaptığı açıklamayla doğruladı.
Evet.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi, yani bizim eski Osmanlı Devleti'ndeki tabiriyle Şehzade Prens Selman. Ondan sonra neler yaptılar? Orta Doğu'da yeni oluşum kapsamında Suudi Arabistan'da büyük bir operasyona gidildi. 34 tane prens gözaltında şu anda tutuluyor bir otelde. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri de bu işin içerisinde. Yani Amerikan yönetimi bir de şu var. Trump'ın damadının, Kushner'in birkaç gün önce Suudi Arabistan'da bu Veliaht Prens'le görüşüp bir takım hareket çerçevesi çizdiklerine dair bilgiler de var. Trump da bunu doğruladı. Yani bu yapılan operasyonların doğru olduğunu söyleyerek Amerika'nın onay verdiğini belirtti. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ne yapıyor diye bakıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi bir tarafa bırakıp, Türkiye'yi bir kenara iterek PYD ile PKK ile işbirliği yaparken, öbür tarafta da bu demokratik seçimlerin yapıldığı en yakın müttefiklerinden biri olan Türkiye'yi bir kenara bırakırken, krallıkla, monarşilerle idare edilen ülkelerle ortak hareket ediyor. Burada Amerika'nın temel değerlerine, insan hakları, özgür seçimler, bağımsız kişisel hürriyetler noktasında her zaman deklare ettikleri, o önem verdikleri bu değerlerle çelişen bir durum ortaya çıkıyor. Suudi Arabistan'daki bu gelişmeler Orta Doğu coğrafyasını yakından etkileyecek. Zaten bakıldığında bir tarafta Mısır var bu işin içerisinde, Sisi yönetimi. Öbür tarafında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri var. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bazı isimlerin de Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimiyle bağlantılı olduğuna dair geçtiğimiz aylarda haberlerde yayınlanmıştı. Evet. Şimdi buradan bakıldığında Orta Doğu'ya yeni bir şekil vermeye çalışıyorlar. Ve Suudi Arabistan kendi üzerindeki bir takım imajı, bir takım bazı suçlamaları bertaraf etmeye çalışıyor. Ne suçlaması vardı Suudi Arabistan'a dönük olarak? İşte aşırı radikal unsurları, terörist yapıları desteklediği iddiası vardı. Prens Selman'ın bunu ortadan kaldırmaya çalıştığını görüyoruz. Yolsuzluklarla mücadele noktasında bir açılım yapmaya çalıştığını görüyoruz. Çünkü bu üçüncü nesil bildiğim kadarıyla. Suudi Arabistan kralı Abdülaziz miydi? İlk kral. Daha doğrusu bu ailenin üçüncü kuşağı şu anda görev başında. Torunlar görev başında. Ama aile o kadar geniş ki, Suud ailesi. Çok sayıda prens var, prenses var. Ve müthiş harcamalar var. Büyük bir zenginlik var ortada. Bu geniş aileden ve bu saltanattan biraz rahatsızlık duyduğunu düşünüyorum ben şeyin. Herkes prens, herkes prenses ve çok sayıda işte yolsuzluk iddiaları gündemde. Buna biraz sınırlama getiriyorlar anladığım kadarıyla. Getirmek istiyorlar yolsuzluk suçlamasıyla. Bir bu tarafı var. İkincisi de ülkeyi biraz daha demokratlaştırıp ya da ne bileyim özgürlükleri biraz daha önünü açıp ılımlı İslam noktasında bir takım açıklamaları oldu. Ama orada da onu iyi anlamak lazım. Ilımlı İslam derken İslam'ın ılımlısı ılımsızı olmaz yani. İslam İslam'dır. Fakat zannediyorum şöyle bir yorum yaptılar Suudi yetkililer bu konuyla ilgili. Aynı Hazreti Peygamber döneminde işte gidip Yahudilere de yemek ikram edebilmek, Hristiyanlarla iyi ilişkiler geliştirmek gibi asr-ı saadet döneminde bir anlayış var. Aslında bu sadece o döneme ait değil. İslam coğrafyasının tamamında ve 1400 yılın her aşamasında diğer dinlerle ilişkilerin iyi yürütülmesi, iyi ilişkiler kurulması noktasında öğretiler var.
Evet.
Bunun yeniden Suudi Arabistan kapsamında gündeme getirileceği söyleniyor. Suudi Arabistan çerçevesinde dünya ile iyi ilişkiler kurma noktasında aşırılıklardan uzaklaşarak. Bu cümlelerden sonra şunu da belirtmek isterim. Yani bu amaçla bu değişikliklerin yapıldığını savunuyor Suudi yetkililerden bazıları. Ama bakıldığında İslam coğrafyasında İran'ın hedef alındığı, buna karşılık İran'ın oluşturduğu yeni etki alanına karşılık farklı bir gücün devreye sokulmak istendiği görülüyor. Peki Türkiye neresinde bu işin diye soracak olursak, Türkiye bu işin dışında. Türkiye'de dışında tutuluyor bu işin. Bakıldığında Türkiye'yi uzaklaştıran, bölgedeki en demokratik ülke olan Türkiye Cumhuriyeti'ni, Ankara'yı hiçbir şekilde denkleme sokmayan Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede demokratik olmayan bu diğer ülkelerle işbirliği yapıp yeniden bir dizayn çabasına girmesi aslında hayra alamet bir şey olarak yorumlanmıyor. Yani bölgede İsrail etkisinin daha da genişletilmesi, hatta bugün bazı gazetelerde vardı, Yeni Şafak'taydı yanlış hatırlamıyorsam, Gazze'ye bir operasyon, ondan sonra orada Hamas'ın etkisizleştirilmesi, Hizbullah'ın Suriye'den, Lübnan'dan çıkartılması ve etkisiz hale getirilmesi ve aynı zamanda bunları yaparken de askeri harekatla bunların yapılması gibi ifadeler, yorumlar var. Önümüzdeki günler çok sıcak gelişmelere gebe gibi görünüyor. Bilal Çetin, sen ne dersin?
Fatih Atik, buraya gelmeden önce internette rahmetli Erbakan'ın bir konuşmasını dinledim. Ilımlı İslam'dan bahsediyor rahmetli Erbakan. Demek ki o dönemde de ılımlı İslam sık sık İslam dünyasının ve dünyanın gündemine geliyor biliyorsun. Rahmetli Erbakan orada diyor ki ılımlı İslam demek diyor. İsrail'in karşısında diz çökmüş bir İslam dünyası anlamına gelir diyor. Tabii şu anda Amerika-İsrail ekseninde Orta Doğu'da farklı planlar, farklı projeler hayata geçirilmeye çalışılıyor. Bu net olarak görülüyor. Tabii bunlar ne kadar başarılı olacak bunu zamanla göreceğiz. Sen de söyledin biraz önce ya da hatırlatmak lazım Lübnan Başbakanı Hariri'nin istifası. Lübnan Başbakanı Hariri sürpriz bir şekilde istifa etti. Hatta Hariri'nin istifasını danışmanları bile beklemiyordu.
Ülkeyi terk etti ya.
Ülkeyi terk etti. Suudi Arabistan'da Riyad'da istifasını açıkladı. Lübnan'da Hariri'nin istifasının ardından Suudi Arabistan'da Yolsuzluk Araştırma Komisyonu tarafından verilen gözaltı kararlarıyla çok sayıda bakan, prens gözaltına alındı. Akşam bu gözaltı kararları gelmişti ki birkaç saat sonra Suudi Arabistan'da bir helikopterin düştü ve helikopterde bulunan bir prensin hayatını kaybettiği haberi geldi. Yani Suudi Arabistan'da ilginç gelişmeler yaşandı. Tabii bu gelişmeleri önceki haftalarda sen de hatırlattığın gibi ılımlı İslam açıklamalarının arkasından gelmesi dikkat çekici. Bu arada tabii Filistin'de El Fetih ile Hamas arasında bir uzlaşma sağlandı, bir anlaşma sağlandı. Bu anlaşma da önemli bence. İran'la Suudi Arabistan arasında uzun yıllardır bölge konusunda çatışmalar, görüş ayrılıkları biliniyordu. Bu görüş ayrılıkları ve çatışmalar son günlerde iyice ortaya çıktı. Yemen'den Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a fırlatılan füzeler var, balistik füzeler. Bu balistik füzelerin havada imha edildiği de açıklandı. Tabii tüm bu gelişmelere Türkiye tarafından da yakından takip ediliyor. Yani Türkiye'yi nasıl etkileyecek, olumsuz mu etkileyecek, olumlu mu etkileyecek? Tüm bunlar devletin ilgili birimleri tarafından yakinen takip ediliyor. Suudi Arabistan İslam dünyasının önemli bir ülkesi, bölgenin önemli bir ülkesi. Ve Suudi Arabistan'da yaşanacak gelişmeler, yaşanacak değişiklikler bütün bölgeyi ve bütün İslam dünyasını da etkileyecektir. Bu nedenle orada yaşanan gelişmeler dikkat çekici. Tabii bu arada bu gelişmeler yaşanırken Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kiliseye saldırı yapılması da ayrıca bir önem kazandı. Neden önem kazandı? Çünkü bu kilise saldırısı bu gelişmeler yaşandığı günlerde ortaya çıktı.
Evet.
Ve bir meczup olduğu ifade edildi ama bir kiliseye saldırı düzenlendi. En az 27 kişi hayatını kaybetti bildiğim kadarıyla.
Amerika'da da herkes çıldırıyor bu aralar yani.
Evet, herkes çıldırıyor bu aralar.
Daha önce şeyde oldu. Las Vegas'ta oldu.
Las Vegas'ta oldu.
80 kişi mi öldü?
Evet. Şimdi de bir kiliseye saldırı oldu. Tabii bu küresel güçler dünyayı yeniden dizayn etmeye çalışıyor anladığımız kadarıyla. Ve bu dizayn çalışmalarında küresel güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalarda terör örgütleri de kullanılıyor. Senin de dikkatini çekmiştir. Suriye'de DAEŞ terör örgütünün kalmadığı ifade edildi. Ama bu DAEŞ terör örgütünün 8 bin mi terörist olduğu ifade ediliyordu. Bu 8 bin terörist nereye gitti mesela? Suriye'de DAEŞ terör örgütü kalmadıysa bu 8 bin terörist şu anda nerede? Nerede ortaya çıkacaklar ya da mesela? Çünkü DAEŞ terör örgütünün bazı küresel güçlerin emellerine ulaşmak için kullandıkları bir örgüt olduğu biliniyor.
Bu örgüt her ırktan insan var bunların içerisinde.
Her ırktan insan var, evet. Bu örgüt nerede çıkacak mesela önümüzdeki günlerde? O da merakla bekleniyor. Tabii bu arada Suriye ve Irak konusunda neler olacak onu da herkes merak ediyor. Suriye konusunda Suriye konusunda PYD'nin ele geçirdiği topraklar var. Türkiye bunlara itiraz ediyor. DAEŞ'in boşalttığı topraklar var. Kuzey Irak'ta yaşanan gelişmeler var. Bunlar tabii bölgesel dengeleri etkileyecek gelişmeler. İsrail'in bölge üzerinde planları olduğunu hepimiz biliyoruz. İsrail kendi güvenliği için bölgeye ateş atmaktan çekinmeyen bir ülke. Bu nedenle İsrail'in de bölge üzerindeki planları var. Tüm bu planları Türkiye yakından takip ediyor. Bunu bilmekte fayda var. Türkiye bütün gelişmeleri yakinen takip ediyor. Türkiye denklemin dışında değil yani. Hem Suriye'de yaşanan gelişmeler, hem Irak'ta yaşanan gelişmeler, hem de Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler konusunda Türkiye denklemin içinde. Tabii Türkiye burada Türkiye'siz de bir adım atmak mümkün değil. Özellikle Suriye ve Irak konusunda. Sen de biliyorsun mesela Rusya'da bir toplantı düzenlenecekti. Evet. Suriye'deki Kürt gruplar ve diğer gruplar katılacaktı. Buraya PYD de davet edilmişti. Ancak Türkiye'nin itirazı üzerine PYD davetinden vazgeçildi ve bu toplantı ileri bir tarihe ertelendi.
Cumhurbaşkanı da Rusya'ya gidecek bu arada.
Evet, önümüzdeki haftada Cumhurbaşkanı hem Rusya'ya gidecek hem de arkasından Kuveyt ziyareti olacak. Tabii bu gelişmeler Orta Doğu'da yeni bir planlar çiziliyor Fatih Atik. Kartlar yeniden karılıyor diyebiliriz Orta Doğu'da. Bu gelişmeleri yakinen takip etmek lazım. Orta Doğu'nu bir kan gölüne yeniden çevirmek isteyenler olabilir. Bu kan gölüne çevirmek isteyenler her zaman oldu Orta Doğu'da. Bundan sonra da olacaktır. İslam ülkelerinin ve Orta Doğu ülkelerinin bu gelişmeler karşısında uyanık olmalarında fayda var bence. Orta Doğu'da yeniden kardeş kavgaları, yeniden ülkeler arasındaki çatışmalar körükleniyor. İşte İran'la Suudi Arabistan arasındaki çatışma körüklenmek isteniyor. İran'la diğer Körfez ülkeler arasındaki çatışmalar körüklenmek isteniyor. Bunlara karşı dikkatli olmakta fayda var.
Şimdi İran, bölgeye baktığın zaman
istikrarlı ülkeler vardı. Onlar istikrarsız hale geldi. Önce Irak paramparça oldu. Şimdi Suriye parçalandı. Altta Lübnan'ın durumu zaten belli, karışık. Onun yanında Ürdün var. Ürdün'ün durumu da çok Batı bloğuyla ortak hareket ediyor. Daha aşağı indiğin zaman Kuveyt var.
Evet.
Ve Suudi Arabistan, Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri alt tarafta. Şimdi bu bölgeye
mesela sözünü unutma da Katar'ı devirmek istemişlerdi hatırlarsan. Evet. Ama Katar'a Türkiye'nin yardımı ve desteği sayesinde Katar'da bu planları hayata geçiremediler. Katar'daki planlanan oyunlar bozulmuş oldu. Bunda tabii Türkiye'nin yardım ve desteğinin de etkisinin büyük olduğunu ifade etmek lazım. Dün Milli Savunma Bakanı Sayın Nurettin Canikli Katar'ı ziyaret etti ve Katar'da bulunan Türk Birliği'ni ziyaret etti.
Evet.
Bence bu ziyaret de önemli. Yani bu ziyaret anlamlı bir ziyaretti. Bu ziyaretinin de altını çizmekte fayda var.
Şimdi Türkiye'nin içinde olmadığı Amerika Birleşik Devletleri tarafından kurgulanan yeni bir oyun var.
Evet.
İsimlerini saydık işte. Mısır, ondan sonra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen. Bu ülkelerle beraber ABD'yi saymak lazım. Şimdi bunun dışında kalan ülkeler kimler? Katar, Kuveyt.
Evet.
Katar krizinde bu dört ülke Katar'a müthiş bir baskı yaptı. Hatırlayacaksın. Evet. Daha sonra Cumhurbaşkanı'nın araya girmesiyle, Katar'ın da dik durmasıyla, yani biraz daha böyle güçlü durmasıyla bu kriz aşıldı gibi görünüyor. Ama tamamen bitmedi. Evet. Kuveyt emiri de Türkiye ile beraber hareket etti. Şimdi Cumhurbaşkanı önce Rusya'ya gidiyor. Rusya'dan dönecek, Kuveyt'e gidecek. Kuveyt emiriyle El Sabah'la görüşecek. Arkasından bir Katar ziyareti de gündeme gelebilir.
Evet.
Ama Amerika Birleşik Devletleri burada yeni bir oyun kurguluyor. Ve Katar'a yapılacak baskı önümüzdeki günlerde artabilir. Türkiye ile ilgili de bu Başbakan Binali Yıldırım'ın ziyareti son derece önemli ama Trump'ın danışmanı var. Dış politika ve kampanya danışmanı ismini şimdi unuttum. Benson miydi? Neydi soyadı? O adamın ilginç bir lafı vardı. Geçen hafta söyledi. Şu anda Beyaz Saray'da görevli değil. İstifa etti. Dedi ki Türkiye İran'dan daha tehlikeli hale geldi bizim için dedi. Şimdi çok enteresan bir laf bu.
Evet.
Başbakan Binali Yıldırım Amerika Birleşik Devletleri'nde. Orta Doğu'da yeni bir hamle yapılıyor. Ve Türkiye'ye bakış böyle. Vize konusunda her ne kadar adım atsalar da diğer kriz konuları çözülmüş değil. Dolayısıyla Türkiye'nin ve diğer dünya güçlerinin ne yapacağı çok önemli. Katar krizi aşılırken İngiltere ve Avrupa Birliği ülkeleri çok farklı bir tavır göstermişlerdi. Sert açıklamalar yapmamışlardı ama Katar'ın yanında yer almışlardı. Şimdi bu süreçte neler olacak? Yani şu önümüzdeki 1-2 hafta içinde çok sıcak gelişmeler olacak belli ki.
Evet.
Bu önemli. Bu sıcak çatışmaya dönüşür mü? Bilmiyorum. Ama Suudi Arabistan'ın DAEŞ'e ve diğer aşırı radikal terör örgütlerine destek verme imajından uzaklaşmasıyla birlikte, yani bu imajı yok etmeye çalışıyorlar. Geriye bir tane ülke kalıyor. Bununla suçlanacak. Yani radikal terörizmi desteklemekle suçlayacakları tek ülke kalıyor bölgede. O da İran.
Evet.
Tüm bu oyunun sonunda oklar İran'a yönelir mi? İran'la sıcak bir çatışmaya girilir mi? Hizbullah'tan söz ettim mesela. Lübnan'da, Lübnan Başbakanı ülkeden kaçtı resmen. Yani orada niye kaçtı, durup dururken terk etti ülkeyi? Başka şeyler gelişecek belli ki yani. Babam gibi olmak istemiyorum diye açıklaması da var galiba. Evet. Babası da sağ tarihli miydi? Bombalı bir saldırı sonucu suikaste kurban gitmiş, vefat etmişti. Dolayısıyla sıcak günler bizi bekliyor. Ama Türkiye bu denklemin içinde nerede duracağı belli. Yani Türkiye, Suudi Arabistan'daki gelişmeler yaşanırken yapılan açıklamada, İbrahim Kalın bir açıklama yaptı, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü. Mutedildi. Yani izliyor şu anda Türkiye. Yapacağı da çok fazla bir şey yok zaten. Ama önümüzdeki sıcak günlerde hedef İran'a yönelilir mi? Askeri seçenek masaya gelir mi? Bilmiyorum. Fakat Irak paramparça, Suriye paramparça, Yemen'de müthiş bir çatışma var. İran'la Suudi Arabistan karşı karşıya. Tüm böyle bir karışıklık içerisinde İran hedef alınır mı? Bence zor. Yani yeniden böyle bir ateş çemberi durumu ortaya çıkacak çünkü. Ama Lübnan ve Filistin'de ben yeni şeyler, yeni hareketler bekliyorum. Biliyorsun Mısır darbesi Müslüman kardeşlere yönelik bir hareketti. Mısır darbesinin en büyük destekçisi kimdi? Suudi Arabistan. Yani İslam toplumlarının, İslam ülkelerindeki özgürleşmenin karşısında yer alan ülkeler kimlerdi? Bölgedeki Arap yönetimleriydi. Önümüzdeki süreçte örnek gösterilen Türkiye'nin de, yani geçmişte bölgeye İslamiyetle demokrasiyi ve seçimleri, serbest seçimleri bir araya getirip modern bir cumhuriyete dönüştüren Türkiye Cumhuriyeti bölgeye örnek gösterilirken, şimdi tüm bunlar yaşanıyor. Türkiye denklemin dışında tutuluyor bilinçli olarak. Ve Türkiye'de de bir darbe girişiminde bulunuldu yani bu FETÖ terör örgütü eliyle. Dolayısıyla yani bu oyun bitmemiş belli ki. Oyun devam edecek. Ama diğer ülkeler, Çin, İngiltere, Rusya bunun neresinde yer alacaklar? Onu ilerleyen günlerde hep beraber göreceğiz. Kartlar dediğin gibi yeniden karılıyor.
Kartlar yeniden karılıyor ortada. Tabii Türkiye gündeminde iç siyasette de önemli gelişmeler yaşanıyor Fatih Atik. AK Parti'de biliyorsun değişim süreci devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek istifa etti. Onun yerine Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi ve görevine başladı.
Evet. Bugün Balıkesir'de de seçim var.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe istifa etti. Onun yerine de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Ali Nur Aktaş İnegöl Belediye Başkanı seçildi. Bugün de Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un yerine
Zekai Kafaoğlu
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi ve AK Parti'deki Büyükşehir Belediye Başkanlarına ilişkin değişim süreci tamamlanmış oldu. Tabii bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün grup toplantısında dedi ki belediye başkanları istifa eden büyük şehirlerde erken mahalli idareler seçimleri yapalım dedi. Mahalli idareler seçimlerinin erkene alınması fikrinden vazgeçti Sayın Kılıçdaroğlu. Sadece bu 6 büyükşehir belediyesinde
seçimlerin
erkene alınmasını önerdi. Tabii Türkiye gündeminde başka konular da tartışılır ama vaktimiz kalmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı liseye geçiş sistemi tartışma konusu. Ben bu yeni sistemin eski sisteme göre biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar artık evlerine daha yakın okullara gidecek. Servis derdinden kurtulacak, okul arama derdinden kurtulacak. Ucuz et tartışması Türkiye'nin gündeminde var. Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'yı ben tebrik etmek istiyorum.
Gerçekten.
Söz vermişti. Dedi ki bir hafta 10 gün içinde eti ucuzlatacağım dedi. Bir hafta gecikmeli olarak sözünü yerine getirdi. Eti gerçekten ucuzlattı. Bir iki markette satılmaya başlandı ucuz et. Ama arkasından gördük ki diğer marketlerde
etleri... Büyük zincirler düşürdü bugün. Evet. Gazete ilanları var. Çarşaf.
Et fiyatlarını ucuzlatmak zorunda kaldı. Tarım Bakanı Eşref Fakı Baba'yı ve hükümeti bu konuda kutlamak gerekiyor. Tabii bu arada cam filmi ile ilgili tartışma var. Araçlara cam filmi takılması ile ilgili. O da ayrı bir tartışma konusu. Kamuoyunda tartışılıyor. Son olarak şuna da değinmek istiyorum Fatih Atikmen. Ankara'da biliyorsun Eskişehir yolunda 5 tane maganda gazilerimize saldırıda bulundu.
Evet.
Bu kamuoyundan çok büyük tepki gördü. Yani hem gazilerimize yapılması saldırının hem de bir bacağı olmayan gazimize bu saldırının yapılması hem de arabada çocuk varken bu saldırının yapılması affedilir bir şey değil. Allah'tan ki o magandalar yakalandı. O magandalardan ikisi tutuklandı, dördü serbest bırakıldı. Ama o serbest bırakılmasının nedenini de söyleyelim. Yaşları küçük olduğu için serbest bırakıldı bu kişiler. Küçük. 18'den küçük olduğu için. Ama bunlara yönelik çok büyük sert tepki var kamuoyundan. Yaptıkları büyük bir terbiyesizlik, büyük bir ahlaksızlık. Gazilerimize yapılmış olması da kamuoyundan çok büyük tepki gördü. İnşallah hak ettikleri de cezayı alırlar. Bundan sonra bu tür olaylar yaşanmaz. Satır arası programının sonuna geldik değerli dinleyiciler. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ile birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ve teknik yapımdaki arkadaşımız Ayhan Taşçı ile birlikte Ankara'dan selam ve saygılarımızı sunuyoruz.
Satır arası.